Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Teknofilya'dan herkese merhaba. Bu hafta Evren'de de izin istedi bizden ve Ali Abala ile birlikte yapacağız yayını. İki kişiyiz. Hoş geldin Ali.
Hoş bulduk Adaş. Nasılsın?
Eyvallah, sağ ol. Şimdi bu hafta şeyi konuşacağız. Bu Xen ve Gain diye bir platform, iki platform son dönemde kuruldu ve öne çıkıyor. Aslında biz bunu bu tarz işte Netflix tarzı platformların benim yani gözümde Blue TV vardı bu. Aydın Doğan'ın torununun başında olduğu genç bir arkadaşın kurduğu Blue TV. Ve hatta içerikleri de hakikaten fena sayılmazdı yani.
Bir de Puhu vardı.
Ha, Puhu vardı. O da Doğuş grubun değil mi?
Evet.
Kadarıyla. Orada bir dizi vardı. Sen de izlemişsindir muhakkak.
Şahsiyet.
Şahsiyet, evet.
P, evet.
Yani ikisi
P
de muhteşemdi.
İki sezonsudu, evet.
Şimdi Xen tabii biraz daha ismi öne çıktı. Niye? Çünkü Acun Ilıcalı var. İçinde para var demek yani. Ve adam da şeyi biliyor. Türk izleyicisinin neyi izleyip izlemediğini kestiriyor. Çünkü adamın bütün yaptığı işler tutuyor. Ve rating rekortmanı oluyor. Ama gördüğümüz kadarıyla ilk çıkış noktasında biraz daha böyle Z kuşağı dediğimiz kuşağı böyle hedeflemiş gibi. Çünkü hep baktığım zaman işte Konuşanlar diye bir YouTube kanalı vardı ve hakikaten de her hafta trendlerde bir numara oluyordu. Onu mesela almış. Biraz tepki de var o arkadaş Hasan Cankaya'ya. Sonra işte bu Enes Batur'un işte daha birçok böyle YouTuber'ın, meşhur Türkiye'de YouTuber'ların yayınlarını artık Xen'e özel bir yayınlar yapmaya başlamışlar, onu görüyoruz. Ama Gain'i mesela ben şeyle tanıdım ilk. Bir haberim de yoktu bu arada. Bu Mücbir Sebepler diye böyle program yapıyorlardı.
Ha, Mücbir
bu.
Sebepler, evet.
Pandemide patladı.
Koronavirüs dönemi Instagram'da inanılmaz bir başarı elde ettiler. Kendilerine özgü bir espri ve dil geliştirdiler. Evet.
Ben orada tanıdım. Yani öyle ilgim çekti. Aa, bu neymiş dedim yani. Hani Instagram'da yapıyorlardı. Oraya özel yılbaşı programı yaptılar. Sonra bir baktım içeriğine biraz. Bana göre hani Xen'den çok daha nitelikli gözüküyor ama daha böyle totale hitap etmeyen, daha böyle işte belli bir kitleye hitap eden, daha böyle elit diyebileceğim, benim gözümde öyle, en azından ilk izlenim öyleydi. Sen neler söylemek istersin? Bu bir de mobil galiba, sen bana onu not atmıştın. Mobil sadece diye bir platform.
Yani şöyle bir şey, ben Cem Aydın'ın bir kanal açacağını, yani bir kanalın bir işin başına geçeceğini duyunca, o zaman
Cem Aydın kimdi bu arada?
NTV'nin eski genel yayın yönetmeni, yani genel müdürü. Ben NTV'de çalışırken kendisiyle tanışmıştım.
Ha, öyle mi?
Evet, o da dış habercidir. Eski bir dış haberciler, sonradan NTV'nin başına geçmişti. Ama NTV o zaman NTV'ydi ve sadece NTV değil, CNBC'ye de vardı. Ve hatırlarsın, o zaman işte Netflix falan yok yani. Türkiye'de CNBC'ye bütün en iyi dizilerin, yabancı dizilerin olduğu platformdu.
Evet, evet.
Hani gündüz ekonomi haberleri verirdi, akşam dizileri vardı. Alt yazılı işte İngilizce. Ve onun dışında da NTV programlarıyla falan, o gezi öncesine kadar Türkiye'nin en önemli kanalıydı belki de. Ben onu duyunca hani nasıl bir şey yapacak, kimler gelecek, kimler olacak içinde diye merak ediyordum. Öyle bakıyordum. Sonra da yılbaşı, tabii 31'inde Çınar Oskay'ın Instagram'da fotoğrafta işte Gain diye görünce dedim herhalde başladılar. Bir bakayım. İşte application'ı gördüm, indirdim.
Çınar Oskay da bu arada çok benim hani beğenerek takip ettiğim ve hakikaten çok nitelikli söyleşiler yapıyordu en son Hürriyet'te. Ben oradan hani aklımda kalmış, değil mi?
Valla Çınar sevdiğim, Hürriyet'teyken tanıştığım sevdiğim biridir. O esasında televizyon yönü ağırdır. Kanal D'deydi bir ara yanılmıyorsam, program yapımcılığı. Sonra Hürriyet bu hafta sonu eklerindeydi. Orada bir farkını gösterdi. Röportajlar da yapıyordu. Hatta biz o Çınar, ben, Serkan Ocak bir kayakla ilgili bir organizasyonda o da arkadaşıydık. Zaten orada çok yakından Çınar'ı tanıdım. Çok iyi bir insandır. O da yeni baba oldu tekrar.
Şu an ne yapıyor bu arada?
O bildiğim İstanbul Life'ın başında. İstanbul Life dergisini yapıyor. Onun dışında da işte Gain'le herhalde dirsek temasındalar.
Gain'in kurucusu olarak ben hani siteye baktığımda şeyi gördüm isim olarak. Gözde Akpınar diye. İşte senin bahsettiğin Cem Aydın da genel müdürü olarak.
Evet, ya işte onlar televizyon, filli boyaydı yanılmıyorsam. Onlar filli boyadan televizyon işine geçmek istediler. Ve bence yani doğru bir ekiple ne istediklerini bilerek gittiklerini gibi düşünüyorum. Çünkü niye? Gain'i ben Eksen'e tercih ediyorum. Bunu başka arkadaşlarla da konuştuğumuzda şunu dedik. Eksen daha YouTube'a yönelik işte 15-27-30 yaş arasına hitap eden içeriklerle. Evet. Hatta işte şeylere baktığın zaman dizilerin renklerine hani o parlaklığa falan hani genç arkadaşlara daha yakın. Zaten bakıyorsun işte Aleyna Tilki'nin dizisi var, senin söylediğin örnekler var. Hı-hı. İşte onun dışında TV8'de Acun'un sevilen programları oraya geçecek gibi. Buna ve belli bir ücreti var, aylık ücreti var. Hatta Acun Ilıcalı dedi ki işte 9.90 hani çok düşük, bizim normalde 49 lira almamız lazım. Hani biraz hani bu yüzden şey hani zor alacağız. Hani kusura bakmayın 9 bile çok yüksek diyorsunuz
bu
ama
arada
esas
onu
bu işin
bilgi not olarak paylaşalım. 9.99 ya da 90'lık olanı reklamlı üyelik. Ha, 19.90'da reklamsızı 19.90. Hani iki tane alternatif koymuş.
Buna karşılık Gain sadece indiriyorsun cep telefonuna ya da tabletine ve şey izliyorsun ama şöyle ben Gain'i niye tuttum şurada.
Bir
kere
saniye
her
bunu
şey...
ben bilmediğim için soruyorum. Ücretli değil mi Gain?
Değil. Hmm. Ben bir ücret ödemedim indirdiğimde. Hala da ödemiyorum. Yani ücretliyse de hiçbir fikrim yok.
O güzel. Oyunu iyi. Bayağı. Ve içeriklerine baktım. İlber Ortaylı var. İşte Bekir Ağar'dır. Bugün işte Türkiye kamuoyunda işte kamuoyu araştırmalı
Mirgün
şirket.
Cabas edecek. Var. Mirgün Cabas işte orada konukları oluyor ve her şey 10 dakika. En fazla 15 dakika. Hmm. Dizileri de öyle. Kısa filmler almış, kısa filmler diye. Şimdi ben şu açıdan tuttum. Gain bir kere hani ne istiyorsan içerik olarak sana onu hap olarak veriyor. Dizi mi istiyorsun? Var. Üstelik özgün yapım işte. Kısa filmler var, belgeseller var. Gün o gün ne oldu? İşte spor, basket veya işte bilgisayar oyunları. Yani her konuda farklı farklı. Belgeselleri de çok ilginç. Yani işte böyle hayatın içinden Türkiye'den çeşitli kişileri de tanıtıyorlar. Böyle hoş bir yapısı var ve mesela orada Özelden Yazanlar diye bir gençlik dizisi var. Ama diziyi ben şundan sevdim. Tamamen WhatsApp ekranı üstünde gidiyor. Ve oradaki oyuncular sadece WhatsApp ekranında sözde bir arkadaşlarına işte video kaydedip yolluyor. Veya işte dördü birden telefon görüşmesi yapıyor gibi. Yani o format olarak hoşuma gitti. Ve mesela telefonu eğdiğin zaman hani ona göre değişmiyor. O dik normalde WhatsApp yazışır gibi şey yapman lazım, izlemen lazım. Hı hı. Senaryo olarak çok mu iyi? Yani ne olacağı belli bir senaryo ama yapısal olarak cep telefonu için yapılmış bir uygulamanın cep telefonuna uygun dizisi çok hoşuma gitti. Onun dışında mesela Eksen'in şu an hiçbir dizisi böyle çok fazla haberlerde konuşulmuyor.
Evet.
Ama 10 bin adım, Gain'in 10 bin adımı yine şey oldu yani bir iki konuyla birlikte gündeme geliyor. Şey en son yürüyen adımlar derneklere bağışlandı gibi. Ki ben bugüne kadar hani yakın çevremde kime ya bir Gain'i al, indir ve 10 bin adımı izle dediysem 10 bin adımı çok beğendi.
Ama 10 tabii, bin adımda kim bu arada şeyi dizinin yönetmeni ya da senaristi?
Dizinin senaristi şey Devin Özgün Çınar. Ondan sonra onu şeyle Engin Günaydın'la.
Şey, Engin Günaydın'la bu ara her yerde görüyoruz ya. Bayağı bir patladı. Netflix'te var işte. Gain'de de var senin söylediğin üzere. Ama Netflix'te bayağı eleştirildi yani o da. Yani ben de izledim. Şey gibi yani 9 kere Leyla olmasa
konuştuk.
Ama siz olumlu biraz yapmışsınız.
Ben kara komedi olarak çok beğendim.
Yani bilmiyorum. Bana
Tayland biraderlerin kara komedisi olarak benim için çok güzeldi.
Şeyler işte bu hani 9 kere Leyla'larda hep benim gözümde mesela şey şikayetçi olduğum taraf sürekli tekrar eden sahneler var ya. Mesela orada da bir kadın karakteri vardı. Belli ki psikolojik sorunu olan birisi. Ve sürekli aynı lafı mesela artık gına getirecek şekilde.
Ama orada şöyle bir şey var. Kadınlar bir şeye takıldı mı takılır. Ya o bir konuya nerede? O bir konuya takılır. Mesela Gülten onu bizim iki kafalarda çok iyi açıkladı. Kadınlar bir konuya niye takılır? Bunun önüne nasıl geçilir? Hani merak edenlere buradan iki kafadarın son bölümünü izlesin diyorum. Şimdi evet. 10 bin adımda da Engin Günaydın'la Devin Özgün Çınar birlikte bunun hikayesini yapmışlar. Şimdi senaryoyu yazıyorlar ve her bölümde de bir zaten oyuncu arkadaşları konuk oyuncu oluyor. Ve eğlenceli yani 10-12 dakika yanılmıyorsam pazartesi ya da salı günleri geliyor ve ben hepsi şu ana kadar işte 6 bölüm hepsini izledim, kaçırmıyorum. Düştüğü zaman çünkü game bir de şunu yapıyor, işte ne güncelse onu sana getiriyor. İşte özelden yazanlar cumartesi, bir de psikolog terapist diye bir dizileri var. O da çok güzel bir gerilim polisiye. Ve bütün
o da mı dizine, aynı kısa bir
kısa, hiçbiri uzun yok. Orada hiç uzun bir şey yok. Yani 10-15 dakika işte Can Bonomo program yapıyor, o da öyle kısa. Ve şeysin yani mesela yoldasın. Tramvay bekliyorsun, otobüstesin, metrobüstesin. Ya ne bileyim tuvalete gittin. Yani bir şey öğrenmek istiyorsun. Bugün ne olmuş ya da şu ne olmuş. Çok rahat ulaşabileceğim bir şey. Ha bir de şunu fark ettim. Mesela işte bir diğer iki dizi, özelden yazanlar dışındaki iki dizi veya kısa film tabletten ekranı yan çevirip yani normal tablette bir şey izler gibi de izleyebiliyorsun. Hem içerik açısından hem diziler yapı açısından hani daha benim yaş grubuma veya işte o NTV'nin o eski dönemini bilene uygun olduğu için ben beğendim. Game bana çok hoş geldi. Eksen bunun yanında dediğim gibi daha genç işi, daha YouTube işi, YouTube'da işte bu milyonlarca tık alan kişilerin işlerine uygun veya onları zaten seçmiş. Zaten Acun Ilıcalı bu kanalı platformu açmadan önce TV8'e katıldı. Sabah programında işte bir cep telefonundan şey göstermişti. İşte bakın gençlerle bir program yapıyorum. İşte bu işte, sosyal medyadakiler böyle çok ilginç, çok farklı şeyler olacak gibi, korku adası işte gibi bir şey yaptım demişti. Hani orada ipuçlarını vermişti. Fakat baktığım zaman Eksen hakikaten yani o YouTube 20 yaş yani 15, 27, 29 diyeyim o yaş grubuna esas hitap etmek üzere yapılıyor. Yani evet. İşte dizilerin ya da işte yapımların şeyine baktığımda da öğrenci evi, işte Aleyna Tilki'nin dizisi var, onun dışında birkaç dizi daha var. Hani yetişkinlere yönelik de programlar var. Ama esas temel hedef kitlesi
belgesel var mesela, bu Tosuncu'yu görmüştüm.
Ama esas hedef kitlenin gençler olduğunu, ufaklıklar olduğunu görüyoruz. Yani ben ufaklık diyorum, genç arkadaşlar. Evet. Gain öyle değil. Gain daha çok hap bilgi isteyen, daha böyle kompakt, böyle sıkıştırılmış bilgi veren, böyle sana bir dizi sundu mu bunu hiç uzatmayan ve bir bölüm bittiğinde de ya güzeldi dediğin, hiç ulan 10 dakikalık mı olur, çok abartmışlar veya keşke 40 dakika, hiç öyle bir şeyler demiyorsun. Ya çok hoştu diyorsun. Geçiyorsun. İşte şimdi şey başlamış. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular gibi. İşte
teyitleme gibi.
Yani böyle programlar yapıyorlar çeşitli. Çok hoş. Öz. Hani
peki ben şeyi kafama takıldı ya. Şimdi mesela Acun'un açıkladığı bildiğimiz hani kamuoyuna açıklanan veriye göre 900 milyon liralık bir yıllık ilk etapta bir bütçe hazırlamıştı Acun Eksen için. Gain için şimdi Acun'un bir de üyeliği var. Hani kazanıp onu geri çıkartabilir ama sen diyorsun ki yayın ücretsiz. Burada kendi içerikleri gördüğümüz kadarıyla özel içerikler. Bunlar nasıl bir sistem kurmuş? Reklam var mı mesela girdiğinde? Ben girmedim henüz videolarına.
Reklam görmedim ben. Reklam yok.
Nasıl acaba finansman sağlanıyor?
O konuda bir fikrim yok. Ama hani reklam mı olur? Yoksa sponsor mu alırlar çeşitli dizilere, filmlere, işte yapımlara? Yani onların bir kendince planları vardır. Ama çok sessiz çıktılar. Yani ben hiçbir yerde Gain böyle Eksen gibi şeylerini görmedim. Ve aynı zamanda çıktılar Eksen'le. Ama ufak ufak güzel adımlarla da ilerliyorlar. Yani onların bir kendi planları var. Ve bence daha profesyonel bir ekip. Acun Ilıcalı ne kadar televizyonu çok iyi bilen, Türk halkının ne kadar bu işi neleri istediğini bilen bir kişi olsa da biz gazetedeyken şunu konuşurduk, Enis Berberoğlu ben Hürriyet'teyken şöyle bir şey demişti. Biz gazete yapmayı biliyoruz ama gazete nasıl dağıtılır, işte satılır, finans işlerine bunları sonradan öğrendik. Şimdi Acun da program yapmayı biliyor. İşte TV8'de bir televizyonculuğu gördü ama esas olarak program nasıl yapılır, işte farklı içerikler nasıl üretilir, o yapı nasıl kurulur birbirine. Tam bunları hani öyle büyük bir Acun Medya var ama bu şey kadar profesyonel değil tabii şu an G'nin ekibini gördüğüm kadar.
Evet, Acun hani, tek başına bir isim. Yani Mark Zuckerberg gibi, işte Elon Musk gibi böyle parlayan bir isim yani platformda.
Ama şey var hani o ekibi kim? Hani kimlerle hani dış çekim, hani dış prodüksiyon mu alıyor ki? Mesela şey biliyoruz, MasterChef'i dışarıdan alıyor. Olaylar olduğunda dediler bu dış yapım, işte TV8 satın alıyordu. E şimdi hani onlarla ne kadar yaparsın? Ne içerik olacak? Bir de hani çok umut bağlıyorsun. Dizi tutmadı ya da işte insanlar şey yaptılar. Ya biz buna üye olmayacağız dediler. Şimdi mesela ben yurt dışındayım, üye olmak istedim. Olmadı. Yurt dışına sonra açılacak dendi. Sonra ha, şeyi fark ettim.
Burada o yurt dışı deyince aklıma geldi. Şimdi Acun Ilıcalı en son yaptığı açıklamada şöyle iddialı bir çıkışta yaptı. Bu ekseni diyor, küresel bir oyuncu yapacağım diyor. Netflix gibi. Hatta diyor ki ben Amerikalılara dizi yapacağım ve orada satacağım bunu diyor. Hani iddiası bu. Ve bunun için de ilk etapta 120 milyon dolar bir bütçe ayırdığını söylüyor. Bu çok hani ciddi rakamlar Türkiye için. Tabii Netflix'e baktığın zaman küresel çapta 17 milyar dolar gibi bir bütçesi var adamların. Şimdi böyle bir büyük çapta oynayacağını söylüyor ama şimdi ilk etapta Türkiye için ilk baktığımız zaman, hatta belli bir kitle için, işte Z kuşağı için bir şey oluşturmuş gözüküyor. Ne kadar hani böyle gerçekçi bir plan olur onu da göreceğiz.
Ya Amerika'ya satar. Şöyle, Amerika'da 300 milyon insan yaşıyor. Sen Vişne Coca-Cola yaptığında bile alan bir grup var. Yani ne yaparsan alan bir grup bulursun Amerika'da da, o ne kadar büyük olur onu bilmiyorum. Ama şu var, yanılmıyorsam Evren de bize söylemişti. Bu Exxon Blue TV'nin şeyini almış.
Altyapısını.
Şimdi orada da şu var, VPN ile yurt dışından bağlandı. Bu Türkiye'den bağlanmış gibi görünüyorsun.
Evet, dün hatta bir film izledim. Eski bir film ama ben yeni izledim. İllüzyonist diye. Sihirbaz Türkçe'ye öyle çevirmişler, Sihirbaz diye. Normalde baktım yurt dışında işte Amazon Prime'da var. Ama altyazı ne İngilizce ne Türkçe, hiçbir altyazı desteği yok. Almanca sadece o diyor. Sonra gittim, dedim ki aklıma geldi, Türkiye'den bir VPN'le gideyim, oradan belki bir şey çıkabilir. Sonra baktım Poco TV'de ücretsiz hatta çıktı. VPN'i Türkiye'ye çevirdim. Oradan izledim yani. Öyle bir imkan vardır muhtemelen eksen içinde diye düşünüyorum.
Var, çünkü şey yok. Hani bunu detek edecek bir yapıları yok henüz. Bir de şu var, yani yurt dışından kaç Türk VPN'le işte şeye bağlanır, hani eksene bağlanır, hani satın aldı yaptı filan. Ama yine de yani sen bir şey, yani ilk başta mesela şey, birkaç gün teknik arıza oldu dediler, üyelik olmadı, başlamadı, başladı dendi filan. Yani bu iş biraz daha zor. Hani Acun program yapma konusunda çok iyi. Türk halkının istediği programları yapıyor. Hatta Yunanistan'da da sevilen programlar yapıyor ama şimdi niye biz işte Netflix çok konuşuluyor. İşte şu an ben Disney Plus, mesela bizim evde Disney Plus Netflix'in önüne geçti. Niye? Kızım çünkü Disney Plus'taki içerikleri daha çok sevdi. Doğal olarak Netflix'in çocuk şeyinden ya da HBO'nun çocuk kanalından daha fazla, daha ona özgün içerikler var Disney'in. Hatta bizim komşumuz da dediği şu, hani çocuklar uyanıkken biz sadece Disney izliyoruz artık. Hani çünkü onlara uygun bir sürü içerik var. Niye? Böyle bir sürü çizgi film seçebiliyor. Şimdi ben niye Netflix veya HBO'yu seviyorum? Çünkü farklı bir sürü içerik var ve mesela HBO çok kaliteli, kısa seri diziler yapıyor. Netflix'te o kadar geniş ki, yani mutlaka bir şey bulabiliyorsun. Belgesel, film, yani bir şekil vakit geçiyor. Şimdi sen bu oyuncularla oynayacağım gibi iddialı bir laf ediyorsan, sende de ne aranırsa çıkması lazım.
Şu an yok değil mi? Sadece kendi orijinal içerikleri var benim gördüğüm kadarıyla eksende.
Benim de gördüğüm o. Ama şöyle de bir şey var. Sen Netflix nasıl, hani Netflix neydi? Amerika'da ben hatırlıyorum 2015 yılında biz DVD alırdık. Yani postaydan DVD gelirdi, izlerdim filmi. Tekrar onun bir de zarfı vardı, ücretsiz. Kapatırdım, gönderirdim, yeni DVD gelirdi ve çok az film olurdu. Sonra onlar bir şekilde bunu stream'e geçirdiler. Ve çok akıllıcaydı. İşte büyüdüler.
Aslında ilk çıkışında orijinal içerik yapmıyorlardı değil mi? Kendi orijinal içerikleri.
Yoktu. Hiç orijinal içerikleri yoktu. Tamamen şey, sen filmi oturup izliyordun ya da işte dizileri. DVD geliyordu. O DVD'lerle izliyordun. Ondan sonra özgün içerikler yapmaya başladılar. Hatta işte bu House of Cards'ı falan yaptılar. Hatta benim Amerika'daki şöyle bir arkadaşımın anası var. Netflix hissesi alıyor. 3 yıl boyunca çok az da kalıyor, satıyor. Ertesi sene bir patladı. Arkadaşlar kafayı yedi. Nasıl bir para kaybettim anlatamam gibi.
Yatırımcısı Wall Street mi bu arada? Netflix'in?
Wall Street borsanın adı. Yani orada
yani
açık
hisseler. Borsaya açık olduğu için hani o borsada
insanlar satın alabiliyor hisselerini. Yani hissesini satın alıyor. Çıkarsa satıyor gibi.
Ben şeyi ama okudum şu, da kar oranı yüksek yıllık ama nakit akışı döngüsünde eksideymiş.
Evet, tartışıyorlar. Şöyle bir fark var. Netflix kar ediyor ama çok fazla içerik üretip o şeye çok fazla prodüksiyonlar para çok harcıyor. Fazla para ödüyor. HBO tam tersi, karı yüksek çünkü HBO şöyle bir mantıkta, bizim izleyici kitlemiz belli. Onların seveceği yapımlar da belli. Biz onların kalitesini, onların isteyeceği yapımlarda gideriz dediler. Hatta bu Game of Thrones'ta çok yüksek bir üyeliğe çıktılar. Ama Game of Thrones bitince yine eski hallerine döndüler.
Şey de iyiydi yani bu arada. Çernobil'de efsaneydi yani. Mini bir diziydi ama.
Mesela Game of Thrones'u izleyenlerin hepsi o Çernobil'den hoşlanacak yapıda değildi. Yani o Game of Thrones bütün dünyada şeydi. Öbürü hani HBO'nun AB dediği bir yapıda. Hani onlara uygun yapıyor dizileri ya da filmleri zaten. Yani onlar hep o kar üzerinden gidiyor. Hatta şimdi HBO Max çıktı. Disney'in Warner Bros'un içeriklerini de alıyor Disney ile yarışabilmek için. Ve şey yazıldı, hatta geçen seneydi yanılmıyorsam Wall Street Journal'da ya da Washington Post'ta şey yazdılar. Netflix'in hani iflasının başlangıç tarihi Disney Plus'ın açılacağı tarihtir diye. Çünkü diyor ki Netflix zarar ediyor ve belli bir içerik sayısı var. Hani yani dünya içerik sağlamaya çalışıyor ama hani sadece bir platform o kadar. Disney, hem Disney var içinde, hem Amerika'daki çeşitli kanallar var, hem Marvel var, hem National Geographic var, hem de Disney büyük bir sektör. Yani sadece şeylerle alakalı değil, bu filmlerle değil. Hani parkları var, karakterleri var, prensesleri var, oyuncakları şu bu. Çok büyük bir holding ve bunların 70 yılı aşkındır da beklettikleri, yani arkalarında olan bir arşivleri var. Hani evet. Bunlar parası hazır. Hem hazır hem Netflix'ten fazla, hem bunlar film şirketi. Zaten bunlar film dizi çekiyor. Yani o çektiklerini Netflix gibi değil, sinemayla birlikte buna da koyar ve bunlar bu işte ilk dönemler zarar etseler de bunu kapatabilecek bir yapıları, bir finansal güçleri var. Şimdi WandaVision başladı. Bugün 3. bölümüydü. Disney Plus'ta. Şimdi Marvel'ı sevenler, Amerika'dakiler filan direkt bunu alıyor, bunu izliyor. O zaten Star Wars Mandalorian'da ufak Yoda'dan dolayı benim tanıdığım en az 15 aile Amerika'da sırf onu görmek için aldı. Böyle yapı var. Şimdi sen bunlara karşı dünya çapında rekabet edeceğim diyorsan çok daha büyük paralar yatırman, çok daha farklı kesimlerin izleyici diziler yapman lazım. Evet, bizim diziler Orta Doğu'da, Afrika'da, kimi Latin Amerika ülkelerinde izleniyor ama şimdi baktığın zaman, dünyayı ikiye böldüğün zaman biz hep güneye hitap ediyoruz. Evet. Oysa para hep kuzeydedir. Yani dünyayı ikiye böldüğümüzde paranın esas olduğu yer kuzey bölgeli, kuzeydir. Dünyanın kuzeyi. Güneyinde para yoktur. Hatta 2 milyardan fazla insanın güneyinde banka hesabı yok derler. Şimdi Türk dizileri o aşağıya hitap ediyorsa ama sen para kazanmak istiyorsan yukarı kesime de hitap etmen, bir şey yapman lazım. O yüzden Acun'un işi zor.
Acun şöyle bir şey yaptı yalnız benim gördüğüm kadarıyla. Türkiye'deki bu pazarı biraz hareketlendirdi. Şimdi hep dedik ya ilk başta. Türkiye'nin ilk streaming işte platformu Blue TV'di işte. Şimdi yeni bir ortaklık yapmışlar. Discovery var ya, bu AB'nin ünlü medya şirketinden. %35'ini ne hissedar oluyor. Şimdi burada pazara biraz böyle bir farklı bir şey getirecek diye düşünüyorum, görüyorum ben de.
Ya ben şunu söyleyeyim. Ben Blue TV'nin dizilerini çok seviyorum. Hatta Bozkır tek sezonda kaldı. Dedim ki keşke ikinci sezonda olsaydı. İşte şeyi aldılar ikinci sezondan sonra YouTube'dan 01 Bir Zamanlar Adana'yı. İşte onu 5. sezona getirdiler, filmini çektiler. İşte Behzat Ç'yi aldılar 3. sezondan sonra bir sezon yaptılar ama devam gelmedi. Saygı Ercüment Çözer'le şey yaptılar. Keşke devamı gelse yine diyorum. Çünkü Behzat Ç'nin de geleceğini söylenmişti. Olmadı. Ama hani kimi yani yaptıkları işler güzel ama devamı da umarım gelir diyorsun. Hani gelmeme ihtimali yüksek oluyordu Blue TV'de.
Acaba bu, tutmamasından mı yoksa bütçenin
tutuyor, herkes de bekliyor. Hatta sosyal medyada şey yapıyordu. Kendileri attılar. Bozkır ikinci sezonu bekleyen kaç kişiyiz diye. Hani herkes bir geliyor mu dedi. Olmadı. Hani böyle bir gaz oldu millet ama o kadar kaldı. Şimdi Puhu'ya bakıyorsun. İşte senin dediğin şeyi vardı. Üç kitapta. Onlar iki de bitti. İşte
evet, bir şahsiyet o da vardı. Üçüncü bekleniyordu mesela. O da olmadı.
Ama olmadı işte. Şahsiyet kısa bir, zaten o belli bir tek sezonluk işte. O çok tuttu. Ama oradan da çok bir şey gelmedi. Şimdi şey yapıyorsun yani, bu içeriği devam ettirmek de zor bir iş. Yani evet, sen orada bir dizi çekeceksin, bir şey yapacaksın ve bu devam edecek. Yani bu süreklilik de önemli. Mesela şey yapar mı acaba bu kanallar, mesela şeyi bilmiyorum, Blue TV veya Exxen buna geçer mi? Bir dizi
nasıl
için
yani?
Bir dizi için anlaşma yapacaksın. Bütün sezonu bir seferde çekeceksin ve ondan sonra oyuncularla da 3 sezonluk anlaşma yapmış olacaksın.
Yani
böyle bir sürekliliği olabilecek mi?
Bence çünkü, bu Discovery adımdan sonra belki biraz daha güçlü olabilir.
Yani. Ama işte bu şekilde adım atmak gerekiyor. Yani sen bir dizi yapacaksın. Mesela ben şey biliyorum, Kanal D'de o zamanlar arkadaşlarla konuşmuştuk. Öyle bir geçer zaman gibi bir dizi vardı. Ali Kaptan diye. Yani işte orada onu hatırlıyorum.
Müthiş bir diziydi.
O çok tutmuştu. Hatta o dönem Kanal D'nin bütün dizileri çok tutuyordu ve bana şunu demişlerdi. Ya dizinin birinci sezonu yazılmış. Birinci sezonuna bakmışlar ve senaryonun iyi olmadığını görünce o senaristin yanında birilerini daha verip birinci sezon tekrardan yazdırmışlar. Yani HBO'nun Game of Thrones'un birinci sezonunu çektirip beğenmeyip tekrardan çektirmesine benzer bir hikaye. Yani burada senaryoda bahsediyoruz. Ama Türkiye için hani HBO'nun bir sezonu baştan çektirmesiyle Türkiye'de bir sezonu yazılmış diziyi tekrardan yazdırmak eşdeğer durumdur. Yani o yüzden iyiydi. Şimdi sen diziyi yazdıracaksın, bunu okutacaksın, senaryo oldu diyeceksin, bunun diğer 2-3. sezonlarına da bir senaryoyu hazırlatacaksın. Ondan sonra ne yapman gerekiyor? Ondan sonra senin de oyuncuları bulman, o oyuncularla sözleşme imzalaman ve mesela yeniden çekim, bizde çok olmayan bir şeydir. Bazı bölümler olmadı, buraya yeni çekimler, ekstra çekimler yapalım demen veya işte o sezonları takvimlerini hazırlayıp o şeyler, takvimler gelince oyuncularda hadi ikinci sezonu, hadi üçüncü sezonu çekiyoruz hemen. Böyle işler yapman lazım ki küresel boyutta bir şeye gir, yarışa girebil. Hani öbür türlü kör topal biraz ilerlersin, belli şeyler yaparsın ama Acun Ilıcalı'nın dediği gibi çok büyük bir yatırım hikayesine girdiysen, çok büyük paralar dökeceksen buna, zarar etme ihtimalinde yükseliyor. O yüzden hani bu işlere biraz daha böyle, hani hangi bölgeye ne satabilirim, bunu nasıl yapabilirim, bunu nasıl farklılaştırabilirim, bunlara bakmak lazım. Çünkü üst tarafta Netflix, Disney Plus, HBO, zaten onlar birbirleriyle rekabet için giderek çıtayı açıyor. Yani çok farklı bir benzetme olabilir ama şimdi eğer biz Exxen, Gain, Blue TV'den şey gibi bakarsak, İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi bakıyorsak, diğer tarafta Netflix, işte HBO, Disney Plus'ta işte Barcelona, Real Madrid, Liverpool, işte ondan sonra Paris Saint-Germain, Juventus gibi. Sen hani hem kendi liginde şampiyon olmak istiyorsun, hem o devler liginde geçip orada bir söz sahibi olmak istiyorsun. İşte bunun için hem para gerekiyor, hem de şey yapmak gerekiyor, akıllı bir planlama stratejiyle gitmek gerekiyor. Bunu hani Exxen başarabilir mi göreceğiz, yani şu an itibariyle zor görünüyor. Ama ben dediğim gibi Gain çok sessiz sakin geliyor. Onların böyle büyük şeyi de yok bildiğim kadarıyla, hani dünyaya açılacağız gibi. Türkiye'de belli bir yere gelme planları varsa bence çok doğru adımda, çok doğru gidiyorlar.
Yani, peki şeye görebiliyor musun mesela işte Gain gibi, işte Blue TV gibi platformlar Türkiye'deki Netflix liderliğini kırabilir mi mesela?
Türkiye'de Netflix liderliğini kırması zor bu işlerin. Niye? Bizde esasında bu işlerin belli bir noktaya gelmesi için bizim telif yasalarını biraz düzeltmemiz, bu korsan işin önüne geçmemiz lazım. Şimdi ben
Doğru,
şeyi
çok çok doğru. Sana bir
yani
örnek vereceğim anlattıktan
baktığın
sonra bizzat yaşadığım örneği iyi olur yani. Sen
yani
devam et.
baktığın zaman hani genelde nedir? İşte Blue TV'nin işlerini korsanda bulamıyorum diyorsun. Ya da işte şeyi hani Türkiye'deki öyle de ilginç bir şey var. Mesela Blue TV'nin işlerini korsanda bulamazsın ama Netflix'in ya da diğerlerinin işi hemen ertesi gün korsana, hatta o gece korsana düşer. Fakat şunu biliyorum. Hani bu Türk yapımlarının da torrentten çok hızlı dağıtıldığını ve o şekilde hani yurt dışında sen torrente ulaşamıyorsun belki ama Türkiye'dekiler torrente hızlı ulaşabiliyor. Ya da Netflix'in de problemi olan bir kişinin üye olup 10 kişinin aynı hesapla izlemesi. Yani bunların önüne geçebilecek hem teknolojik hem de şeyler lazım. Sen söyle yasalar lazım. Bu yasaları uygulayabilmek yani o şey Rusya'da veya Kuzey Kore'deki işte korsanların gönderdiği şeyin engellenebilmesi lazım.
Netflix'te şöyle bir sistem yapmışlar yalnız, onu gördüm. Mesela Almanya'dayım. Türkiye'den hani ucuz ya üyelik buraya baktığın zaman. Türkiye'den VPN de kullansan öyle bir sistem kurmuş ki yapamıyorsun. Yani
Ama
onu
zaten
kırıyor.
Netflix'in özelliği o. VPN kullandığın anda VPN kullanıyorsun diyor.
İşte ama Puhu TV, işte ne bileyim Blue TV falan, onlarda öyle bir sistem yok henüz gördüğüm kadarıyla.
Ama işte o bir teknolojik altyapı yatırımı gerekiyor. Biz şimdi işte eksenden konuşuyoruz. Yılbaşında çıkıyoruz dedi. 3 gün sonra anca çıkabildi.
Değil mi, bir de altyapı problemi oldu onların? Yani yetişemedi üyelik. 5 milyon
Yani
aşınca üyelik.
Blue'dan Alt TV alıyorsun ama yani diğer taraftan senin VPN'le bağlanan kişiyi dünya hani buna o para vermeye değer mi? Bir de fizibilite açısından bak. Yani dünyada kaç kişi, kaç Türk ekseni yurt dışından izlemek için VPN'le girer? Bunun bir
Ya bir de
kar
şöyle bir şey
zararını
var.
yaptığında
Selçuk
evet.
Sports diye bir şey var. Hiç duydun mu? Çok meşhur böyle. Bu işte illegal piyasada diyeyim. Bütün maçları veriyor adam canlı.
Ha
Sadece tüketiyor.
evet.
Ya bir baktım geçen. Eksendeki bütün içerikleri koymuş adam. Şimdi yani bunu bilen birisi ve Türkiye'de senin dediğin gibi böyle ciddi bir yaptırım yok. İşte torrentten mesela, ona bile gerek yok. İşte adam Selçuk Sport diye bir şey koymuş. İnternette girip izleyebiliyor. Canlı böyle hani şey 1080p'de falan yani görüntü. Ben burada Türkiye'deki alışkanlığımı devam ettirmek istemiştim ilk geldiğimde. Türkiye'de hiçbir şey olmuyordu. Torrent'ten film indiriyordum sürekli. Bir şey olmuyordu. Her ne kadar ahlaki olarak da eksikliğimiz olsa da bu yönde. Şimdi biraz daha böyle hani etik davranıyorum. Şimdi geldim buraya. Hiç bilmiyorum ama ne yasa var ne bir şey var. Hiç de kurcalamadım. Bir tane film indirdim. Lobby filmi. Çok da ismini şimdi unutamadım da. Şey, unuttum da tam hatırlamıyorum. O filmi indirdim. Çok güzel de izledim. Torrent'ten indirdim bu arada. Abi bir hafta 10 gün sonra bir tane mektup geldi adrese, eve. 950 euro dediler ki ceza ödemen gerekiyor. İllegal işte indirdin bu filmi. Yani bir pazarlık yapmaya çalıştım. 600'e indirdim falan filan derken o parayı ödedim. Taksite böldüler, 12 taksite, ama yani bir filmi toplamda 650 euroya izlemiş oldum yani. Yani Türkiye'deki rakama vurunca korkunç bir paradan bahsediyoruz. Burada sistem oturmuş. Yani cesaret dahi edemem şu anda mesela. Gidip de böyle illegal bir şekilde indireyim filmi falan gibisinden yapamam mesela.
Mesela Amerika'ya taşınmadan önce, Türkiye'den Amerika'ya gitmeden önce şeyi öğrenmiştim. Amerika'da bu işlerin yasa dışı olduğunu. O yüzden arkadaşlar da sağ olsun torrentten sağlam bir indirim yapıp öyle gitmiştim Amerika'ya. Sonra da merak ettim hani bunun yaptırımı nedir diye. Ve hani araştırdım şunu dediler. O dönem yani 2014-2015'te şöyleydi. Torrentten veya işte bir şekilde yasa dışı indirdiğinde ertesi gün sana bir mektup geliyor savcılıktan. İşte sizin adresinizden yasa dışı film indirildiği tespit edilmiştir. Bunu kazayla yapmış olabilirsiniz. Hani bunu bir daha yaptığınız zaman işte bunun cezaları falan var diye ve internetini
O iyiymiş canım. Yani
indiriyorlar.
direkt fatura yollamıyor sana. O iyiymiş yani en azından.
Ha, onu sonra değiştirip faturaya döndürmüşler midir bilmiyorum ama tabii yani yurt dışında bunların önüne geçiyorlar. Mesela şey de var. Amerika'daki şey mesela şeyin de önüne geçemiyorlar şimdi sen HD film cehenneminden filmi izledin mi ya da işte bilmem ne dizilerden izledin mi onun önüne geçemiyor. Çünkü orada sen stream izliyorsun, indirmiyorsun.
Mesela... Tamam, filmi hatırladım. Miss Sloane diye bir filmdi. Turuncu saçlı bir kadın var. İsmini tam... Ha, Jessica Chastain mi? Öyle bir şey.
Ha, o şey işte casusluk filmi.
Ha, çok güzel bir filmdi ama 650
euro. 650 euro etmez o film. İşte onu diyeceğim. Yani mesela yurt dışı da bunun önüne geçemiyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bana şeyi soruyorlardı. Ben mesela oradan birkaç diziyi izliyordum. Sen nasıl izledin bunu? İşte şey diyordum. Yani Türkiye'de korsan bu kadar yaygın ve bunu indirmeden de böyle işler yapıyorlar. Ve şeydi hani o zamanlar bana bakış. Yani bu doğru şeyler yapmıyorsun bakışıydı. Evet. Ben de şey diyordum. Ya evet, doğru değil. Ama şu an bu senin dediğin kanalı alabilecek yapı yok. Çünkü ben buraya yeni geldim. Sistemin içine girmeye çalışıyorum.
Peki şu anda Avrupa'da bulunduğun yerde böyle bir cesaret edebiliyor musun? Yani bir sıkıntı oluyor mesela.
Yok, hiç böyle şeylerde sorun yok.
Yani yapılabiliyor VPN falan filan.
Ya VPN'le işte Türkiye'ye gidip bakabiliyorum, izleyebiliyorum. Onun
yok,
dışında...
demiyorum. Film indirebiliyor musun mesela?
Film indirmiyorum. Hiçbir zaman film indirmiyorum. Yani okay. Çok uzun zamandır hani ne şöyle söyleyeyim. Bir kere hiçbir şekilde şey yapmadım. Türk filmlerine hiçbir şekilde şeyden gitmedim. Korsandan gitmedim. Ya şeyi bekledim. Netflix'i ya Blue TV falan ya da işte başka şeyi bekledim. Hatta İsveç'te falan festivalde izlemeye çalıştım. Hani Türk filmleri açısından öyle bir şey yaptım ki. Yani zar zor iş yapılıyor. Hani onu da korsana yap, şunu yap, parasını kapmaya çalış. Ya da işte rica ettim Türkiye'den işte DVD'sini gönderin diye kız kardeşime falan.
Yabancılar... Güçle alakalı bir şey ya bu olay biraz da.
Şimdi burada biraz öyle.
Alım gücün biraz daha artıyor. Türkiye'de şimdi kaç tanesine üyelik yapsam para yetmez yani. Netflix'in bir tane işte o bir yandan.
O ayrı. Bir taraftan da şey var mesela. Ama şimdi bakıyorum bazı içerikler, bazı film veya diziler var. Hani burada izleyemiyorum Finlandiya'da. Çünkü onu Finlandiya'da herhangi bir kanal veya abone olduğum bir yer getirmemiş. Yani en az bir yıl bekleyeceksin.
O şu kafama takılıyordu. Onu sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Netflix küresel çapta her dünyanın her tarafına içerik üreten bir platform. Mesela bir film. İşte bu bahsini açtığım sihirbaz filmi diyelim. Ya Amerika'da var. Almanya'da yok. Bunu anlamıyorum. Bunun şeyi ne? Nasıl işliyor sistem ki? Niye Almanya'da yok mesela aynı film? Sonuçta Netflix almıyor mu bu filmi?
Hayır, şöyle filmi yap, eğer Netflix orijinal içeriği değilse filmi değil. Yapan şirket şey yapıyor, onun haklarını bölge bölge satıyor. Yani diyor ki Amerika hakları sende, Avrupa haklarını sana vermiyorum, ben onu başka birine sattım. Veya Avrupa hakları işte bu yapımcıya ait, bazen 2-3 yapımcı oluyor ya. İşte ben Amerika haklarını aldım ama Avrupa hakları bu kişide. Ve o kişi hani Avrupa pazarına şey yapıyor. Hani onunla anlaş. Yani öyle farklılıklar var. Bir de mesela altyazı farklılıkları da oluyor. Ben burada kimi filmlerde İngilizce ama altyazı ya İsveççe ya Fince. İngilizce altyazısı da yok.
İlginç.
Yani bölgesel yani olarak.
O da mı şey işte, tamamen yapımcıyla alakalı bir şey?
Hayır, o da serverla alakalı. Hani buradaki şeye koyduğu zaman kuzey bölgesine çizgi filmler ve filmlerin belli bir kısmında Netflix'te altyazı ya Fince ya İsveççe, bazen de Rusça, İngilizce olmayanları da çıkıyor.
Bu arada mesela altyazı deyince Apple TV Plus var, biliyorsun yeni çıktı onlarda. Çok güzel arayüzleri var. Henüz daha yani Netflix ayarında falan değil ya da Prime diyeyim hadi. Ama öyle bir altyazı ağı oluşturmuşlar ki. En ufak böyle sıradan bir filme de ayırsan yani Tamimce mi ne bir şey, böyle bir değişik bir dil varsa çok yaygın, yani bizim bilmediğimiz daha sonra ona kadar böyle altyazı seçeneğinin en zengin olduğu bence şu anda test ettim yani Apple TV'dir yani platform olarak.
Büyük ihtimal o. Mesela Disney Plus da Avrupa'da bütün Avrupa dillerinde hem altyazı hem dublaj koyuyor.
Dublaj da ayrı bir iş. O daha zahmetli bir iş aslında.
Yani mesela kızımın çok sevdiği bir çizgi film var. Tek sezonu var. İkinci sezon, yani üç sezon Amerika'da gösterilmiş. İki ile üç herhalde şey, altyazılar, dublajlar bitince gelecek diye bekliyorum. Hani böyle farkları var. Şimdi biz Blue TV'de şey biliyorum. Türkçe, İngilizce, Arapça vardı. Hani böyle belli dizilerde bunları yapıyorlardı. Hatta YouTube kanalında bazı dizileri Arapça veriyordu Blue TV. Ama
Türkiye'de bir Arap
şimdi
kitlesi olduğu için muhtemelen onu göz önünde
bir
bulundurarak yapmışlar.
Araplara da satabilir. Ama şimdi sen mesela Eksen'de şey bilmiyorum, altyazı hikayesi ne durumda? Veya nasıl bir
Ben
plan
de üye olmadığım
yapıyorlar?
için bilmiyorum. Evet, ilginç değil mi? Bu da önemli bir şey. Türkiye pazarını
Bir...
düşünürse hiç o kadar detaylı altyazıya girmez. Ama Acun'un söylediği gibi küresel çapta oyuncu olacaksan bu ağı da genişletmen lazım tabii.
Bir de
Doğru
şu var, işte
söylüyorsun.
o altyazı hikayesinde bazen sorunlar çıkıyor. Mesela Netflix'te bile şey diyorlar. Ya bu altyazılar olmuyor. Niye olmuyor? Çok anlamsız çeviriler olabiliyor. Yani o
Evet.
altyazı işi var. Yani dublajı geçtim. Altyazı, hani kaç bölgeye nasıl altyazı yapacaksın? İşte biz Netflix'i niye seviyoruz? Şimdi Netflix Türkiye'de başladı. Türkiye'den işler yapıyor. Ya da işte ne bileyim, İspanya'da işler yapıyor. Almanya'da işler yapıyor. Hani farklı coğrafyaların işlerini de toplamaya başladı. Hani o yüzden bu dünya pazarına girmek zor. Ama Türkiye pazarı açısından bakarsak, işte şeyin önüne geçilirse korsanın belli bir şansı var. Ama mesela Gain'de korsana gerek yok. Niye yok? Zaten cep telefonundasın. Zaten
Ücretsiz.
10 dakika. Ücretli de olsa yani 10 dakikalık bir şey. Yani 10 dakikalık bir şey için hani korsanı olur olmaz. Ve bunları çok şey yapmıyorum ama hani cep telefonu, mobil hikaye, hayatımız artık mobilden dönerken bunu üzerine bir kanal yapılması benim çok hoşuma gitti. Çok da rahat oluyor. Ha, ama favorim dersen bütün hepsi içinde şu ara Disney Plus çok rahat ettiriyor.
Benim de son dönemdeki favorilerimden özellikle National Geographic orada varmış, ben bilmiyordum, sonradan keşfettim. Yani son dönemde hakikaten iki numarada bana şey gelir, HBO. Yani bugüne kadar çok
HBO'dayı.
boş dizilerini görmedim yani. Netflix'te mesela girip ya bu güzel diye, şu güzel diye deyip sürekli canı sıkılabilir ama HBO'da sınırlı Netflix'e göre ama daha kaliteli gördüğüm
Tabii bir
kadarıyla.
de şu var, mesela ben hesapladım. Yani mesela Apple TV'ye para vermiyorum çünkü geçen sene şey almıştım, tablet almıştım ve onu ben sonradan açtığım için bir yıllık bedavaydı
Ücretsiz.
üyelik.
Aynen.
Ücretsizlik devam
Aynısı.
ediyor. Disney Plus açılmadan üye olmak istediğim için senelik 40 euro civarı bir para verdim.
Yani hiçbir şey değil baktığın zaman bir yıl için.
İşte bir Netflix var, bir HBO var ama yani toplamda baktım mı, işte Disney Plus'ta böldüm mü, şu an 4 tane kanala Blue TV'yi şey peşin almak zorundasın, yurt dışındaysan bir seferde istiyor. Şey baktığın zaman işte yani neydi? Toplamda ben yine 40 euro bir şey ödüyorum ya da işte 40 euro civarı bir şeye geliyor. Şimdi
Yani
bizim
buranın
burada
şartlarına göre çok uygun.
buranın şartlarıyla uygun ama Türkiye'ye döndüğün zaman 320 lira aylık bunlara vereceksin. Bu çok yüksek. Ki zaten
Çok yüksek.
Disney Plus yok. HBO var
Lig
mı
TV'yi
Türkiye'de bilmiyorum.
saymıyoruz böyle. Hani o Digitürk'ü saymıyoruz bile, işte Bein Sports'u. Onlara çok üyelik yapan var, futbol sevdalıları.
Ama o çok pahalı. Yani
79-69 gibi rakamlar yani.
Türk Ligi'ne o kadar para verilmez yurt dışındayken hele.
Evet.
Onun yerine yani onu şeyler var ya, onu yayınlayan çeşitli yerler var ki ben maç izlemiyorum. Çok uzun süredir Türk futbolu izlemiyorum. Çünkü
Evet.
yani onun bir şeyi yok. Yani özetleri izlemek daha kolay geliyor. Ya da işte o tartışma programlarında kısa aralıklarına bakmak daha rahat. Çünkü tadı da yok oyunun.
Evet. Şimdi şeye geçelim istersen, buradan bitirip. Bugün gördük herhalde. Google'ın bir platformu var biliyorsun, Google News diye. Aslında aramalara da dahil edilen bir şey bu sistem. Şimdi bugüne kadar hep ücretsiz çekiyordu bütün haberleri. Platformlar, haber platformları içinde evet bir istekli bir iştahlılıktı. Benim Google'da haberim öne çıksın, işte o newslerde haberim öne çıksın diye bir iştahtı. Ama şimdi Fransa yeni bir adım atmış. Bundan sonra 300 tane haber sitesine Google telif ödeyecekmiş. Bunun detayı nedir? Bize bir açabilir misin Ali?
Ya bu Fransız Yayıncılar Birliği ile Google'ın bir süredir üzerinde konuştuğu bir hikayeydi. Google daha önce Le Monde ve La Figaro'nun, işte Fransa'da ulusal çapta yayın yapan en büyük iki gazetenin Türkiye'de Sözcüyle Sabah ya da Hürriyet gibi düşünelim, şeyine kabul etmiş, hani para ödüyordu. Fransız Yayıncılar Birliği ile yapılan anlaşmadan sonra yerel basında dahil 300 gazeteye telif ödeyecek ama standart bir para ödemiyor. Hani o gazetelerin işte internette ne kadar takip edildiği, kaç kere tıklandı veya işte dağıtımı varsa ne kadar dağıttığı, aboneliği ne kadar oldu, ona göre bir para dağıtımı yapacak. Bu güzel bir iş. Neden güzel bir iş? Çünkü artık hani senin de bildiğin gibi gazetecilik, hiçbir zaman gazetecilikten para kazanılmıyordu. Çok zordu ama bu internet işine de girince şey zorlaşmıştı. Para kazanma giderek zorlaşmıştı. Çünkü insanlar internetten bedava okuyor. Böyle
Bir
hikayeler
tek işte
vardı.
Google reklam parası geliyordu, o kadar. O
Ha.
da çok cüzi bir şey yani.
Ama bu şimdi hem bir destek olacak, hem belli şeylerin de önünü açıyor. Çünkü biz İsveç'te bununla ilgili bir yerle konuştuğumuzda şeydi. Onlar da hani şimdi giderek daha fazla yerde var artı diye içerik. Eğer sen üyeysen içeriği okuyabiliyorsun. Diyor ki eğer sen üye değilsen bu içeriği okuyamazsın. Mesela kuzey ülkelerinde oldukça yaygın. Hürriyet'teyken bir arkadaş bununla ilgili İsveç'te Aglomerade'ydi yanılmıyorsam işte şeyini sormuştu. Siz bunu nasıl engelliyorsunuz? Türkiye'de biz bunu yapsak başka bir gazete hemen özel içeriği alır. Bu da şey anlamamıştı yani. Bizim özel içeriği bir yer alırsa ben genel yayın yönetmeni telefon açarım. Bizim haberi almışsınız diye, o da hatalıdır herhalde. Özür diler, hemen çeker. Ya hani çok önemli bir şey değil. Yani öyle bir şey olmaz mı? Yasalar var, nasıl alabilir demişti. Şimdi sen bunu Türkiye'de yapacak olsan şey, yani başka bir yer senin özel haberinde, özel mi? Yani sen o haberi çıkarmışsın, ben alır sitene koyar bir şey yapar ama şimdi Google üzerinden sen şey
Link bile vermiyor daha
yapamasan da
Türkiye'de çoğu zaman.
subscription yapmasan bile para kazanmaya başlayacaksın ve sen özel haber yaptıkça, Google bunu aldıkça nüfusuna para şeyi artışa geçebilecek. Çünkü senin orada bir de görünürlüğün artacak özel. Hani bu gazetecilik adına bence artı bir gelişme. Umarım diğer ülkelerin
Türkiye'ye de
için de
uzar mı?
yapılır.
Mesela Türkiye'yi de kapsam mı gelecekte?
Yani o bir yasaların nasıl olacağı, iki bununla ilgili hani mesela Avustralya ile yapmıyor. Avustralya çünkü şey diyor. Avustralya'da Google Search'ü kaparım dedi hatta. En son öyle bir resleşmeleri var. Çünkü Google diyor ki bu yasalar gereği ben kullanıcı bilgilerini de vermemi istiyorlar işte gazetelere veya şeylere. Ben bunu yapmam diyor, kaparım diyor. Avustralya diyor ki hayır, bizim yasalarımızla bu işi yapacaksan yapacaksın, kapayacaksan da kapa. Hatta Facebook işte kullanıcılarının Avustralya'da haber paylaşımını engelledi. Yani orada yasanın nasıl olacağı da, yasanın dili de çok önemli. Hani ne katıyor, ne istiyor, bu gazeteciliği mi geliştirmeye yönelik yoksa hükümetin insanları fişlemesine mi artı bir şey sağlayacak, yoksa devletin para kazanacağı gazetelerin para kazanmayacağı mı bir yapıya dönecek? Hani o işin kanunun matematiğini de iyi yapılması, onun iyi yazılması lazım. Öyle yani gazetelerin özellikle de yerel medyanın filan kazanacağı bir işse bence Google'ın öyle çok geri adım atacağını düşünmüyorum eğer öyle bir şey yapılırsa. Ama şöyle de bir şey var. Bugün hepimiz biliyoruz. Bir site özel bir haber yapsa, mesela Cumhuriyet Bir Gün, işte Sol, Evrensel filan, yani özel bir haberi olsun, işte Ahval'in özel bir haberi olsun, bir yer çat diye alıyor, bazen isim bile vermiyor, link bile vermiyor, pat diye yapıştırıyor. Şimdi ya
Evet.
bunların önüne geçmeden sen Google'a gidip de sen içeriği aldığın zaman para ödeyeceksin, o şey diye sana sorar o zaman. Peki bu gazetenin içeriğini kendisinden mi olduğu, dışarıdan mı aldığını nereden bileceğim, ya da ajans haberi olup olmadığını. Yani
Yani
o
biz şuna
işler devreye
okeyiz şu
giriyor.
anda mesela Türkiye'de. Ya al haberimi de yayılsın da en azından bir nezaketen link ver, işte referans ver yani. Şu an o bile yapmıyor. En son mesela işte Politico haberi biz yapmıştık. Ahval çevirdi. Her yer almış. Sputnik de dahil buna. Bak bu yani Rus adamların ekibi dünya kadar 60 kişilik bildiğim kadarıyla ekibi var diye biliyorum. Yani kaynak falan yok. Birebir hani aptal değiliz biz yani kimin yazdığını görüyorsun. Orada bir editorial curate var yani. Ama bu Türkiye'de bir kere zaten en başta şey yok. Böyle bir ahlaki bir etik şeyi yok yani hiçbir
Bir
şekilde. Bu
yasa
bile
durumu yok
sorunlu.
hani. Sen niye şimdi Almanya'da film izlemiyorsun? 650 euro geliyor ceza.
Bir
Şimdi
kere
bir
yedin
gazete bunu
tokadı
ya bir gazete bunu yaptığında ona da böyle bir 5.000 euro ceza gelse o bir daha yapmaz.
Doğru söylüyorsun. Caydırıcı bir şey olmadığı için bu kadar yüzsüzlük var yani ortada.
Yani Türkiye'de hiçbir konuda caydırıcılık yok. Yani sen hükümete yakın değilsen ya da hükümetle ilgili bir iş yapmıyorsa yasalar sana hiçbir şekilde bir anlamı yok. Bir kendini koruyacak bir şey yapamıyorsun. Öbür tarafta da yasalar çok hızlı ve aşırı koruyabiliyor. Yani olması gerektiği gibi değil. Bu işlerin hani yasaları düzgün şekilde işletseler bütün bunlar belli bir sisteme, belli bir hizaya girer. Ama öyle bir şey yok. Hani yoksa hani ben şeye de inanmıyorum. O da bana çok oryantalist, çok biraz da aşağılık kompleksi bir şey geliyor. Türkiye'de vatandaşlar, Türkiye'dekiler çalar abi. Ya da işte Türkiye'de yaşayanlar buna alışmıştır. Hiç öyle değil. Niye? Yurt dışında olan Türkiye vatandaşları, Türkiye'de büyümüş kişiler bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Niye? Kuralların böyle olduğunu biliyor, yasaların böyle olduğunu biliyor, yapmıyor. Türkiye'de yasa
Kesinlikle.
böyle değil. Sen yabancı da olsa Türkiye'ye gitse bir yabancı ikinci senesinde bu işi öğrenir, o da yapar. Yani bu iş senin ırkın veya nereli olduğunla
Sistem.
alakalı değil. Orada o yasayla ilgili bir şey var mı yok mu? Sen orada yaşıyorsan, o topluma kaynaşmaya başladıysan sen de kırmızı ışıkta herkes geçiyorsa geçersin. Şimdi Amerika'da hiç kimse kırmızı ışıkta geçmez. %90 New York City'ye git, işte Manhattan adasına, orada geçilir belli zamanlarda. Yani o toplumla
Caydırıcılıkla
alakalı bir
alakalı bir
şey,
şey.
caydırıcılıkla alakalı bir şey. Sen yasaları sert bir şekilde uygula, sert bir şekilde yap, hakları koru. Hiç kimse bunu yapmaz. Yani bu işte halkın içinden geliyor. Bizim halk böyledir. Bu çok yanlış ve çok doğru olmadığını düşündüğüm bir şey. Bizde
Ben de aynı şekilde.
yasa yapıcıların bunu sağlam bir şekilde yapması, hiçbir şekilde bir kaçış noktası bırakmaması, savcılarla hakimlerin de o yasalara göre böyle bir uygulamalara girmesi gerek. Aa, bu yapılıyor mu? Ya basın savcısı var. Basın savcısına senin her gün işte iki gazete göndermen, her dergiden iki şey vermen lazım. Davalar sonradan açılıyor. Basın savcısı basın yasası ne kadar biliyor? Basın yasası ne kadar günümüze uygun bir basın yasası? Bir sürü şey var. Yani hala İtalyan faşist ceza yasasını almış Türkiye'nin belli şeyleri oraya aittir. Onların değişmesi üzerine bir sürü sorun var. Bunlara girdim mi çıkamayız işin içinden.
Şey ya bu sadece hani Türkiye ülke üzerinde de değil. Mesela küresel çapta da çok basit bir örnek. Geçenlerde izlerken aklıma geldi o. 99'daki bir Şampiyonlar Ligi finaliydi. Yedek kulübesinde Fransız teknik adam sigara içiyor, tamam mı? Yani şu anda mesela çok uçuk bir şey yani, değil mi? Bu tamamen işte sistem getiriyor. Caydırıcılık var, cezası var, bilmem nesi var. Ve bir yerden sonra artık ahlaki bir norma dönüşüyor. Bu Türkiye'de şu anda o olmadığı için ben Avrupa'da mesela film kafamdan bile geçirmem yani indirmeyi. Çünkü artık bitti benim için. Cezasını yedim. Ve şey yani bir daha da yapmam, ama Türkiye'de bu yok. Adamlar da çok rahat bir şekilde. Bu kişilikle alakalı ya da Türk milletiyle alakalı bir şey değil. Tamamen senin söylediğin gibi. Bu sistemi kurmadığın için
Ya
burada
bak,
bir
sen
eksiklik
hatırlar
var.
mısın bilmiyorum. Şehirler arası otobüste sigara içilirdi. Yasak geldi. Ne
Evet.
oldu? Türkiye'de şehirler arası şeylerde, otobüslerde, hani uçağa geçip şehirler arası otobüs yolculuklarında otobüsün içinde sigara içilebiliyor mu? İçilemiyor. Sen yasağı
Evet.
getiriyorsan, düzgün uyguluyorsan herkes uyar. Önemli olan o hakkı, yani yasak da değil, kuralı getirip karşı tarafın hakkını koruyacak bir yasayı koymak. Bunu yaptığın zaman yurt dışındaki kişiler de sana saygı duyar. Yani o zaman
Evet.
şirket geldiği zaman sen, benim böyle yasalarım var, ben işte gazetecilerimi, yerel gazeteleri koruyorum dediğin zaman sana saygı duyar. O zaman biz de hani tamam, bu yasayı anlıyoruz ve destek oluruz der. Ama sen yok, server'da buraya koyacağım, ben mahkeme kararı çıkardım mı bütün içerikleri, o kişi kimmiş, kullanıcı bilgileri, her şeyi vereceğim dedim mi? O taraf bir dur der.
Evet. Yani umarım yani en azından ilk önce Türkiye'de bu yasaları biraz böyle hazır hale getirirler de, umarım gazeteciliğin kazanması adına önemli. Bu Google'ın işte Fransa'da yaptığı gibi Türkiye'deki içerik üreticilerine, haber sitelerine telif ödemesi en azından ayakta, yani nitelikli içerik üreten haber sitelerini ayakta tutmak için önemli bir şey yani
Son
bu
olarak
fon.
şöyle bir şey söyleyeyim. Sen mesela şey hatırlarsın, bir dönem şey konuşuluyordu. Sosyal medya gazeteciliği yok edecek. Sosyal medyada her haber paylaşılıyor, her şey ilk sosyal medyada yazıyor. O yüzden haberlere veya gazetelere gerek yok. Sosyal medya bunu yok edecek. Ne oldu?
Yok.
çok büyük bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Neyin doğru olduğu belli olmamaya başladı. Ne kaldı geriye? İşte bu doğru mu değil mi, bunun temelini araştıracak gazeteler gerekli oldu yine. Niye? Çünkü sen gazeteyi haberi ilk verenin dışında verdiği haberin doğru olduğunu bildiğin için alırsın. Şimdi Türkiye'de bu mantıkla gazete yapan kaç yer var? Yaptığın zaman işte fişleniyor, işte Türkiye'deki hainler listesi, işte cemaat yanlısı yayın yapanlar, işte Kürt yanlısı yayın yapanlar, sol örgütler, yok da işte şey yabancı kuruluşlar. Yani bir grubuna bakıyorsun, niye bunlar var? Çünkü bunlar yaptığı haberin hani doğru mu değil mi veya altında ne var, hani geçmişi ne, bu ne kadar doğru. Biz seninle ahvalle haber yaparken ne yapıyoruz? Bir içerik, hani bir gazeteden bir şey geldi mi, bu doğru mu diye gidiyoruz orijinal kaynağını bulmaya çalışıyoruz.
50 kere takla atıyoruz yani, acaba bir yerde eksik var mı, yanlış var mı diye.
Yani işte bu koronavirüs aşısı Time'a kapak oldu dendi. Türkiye'de büyük olay oldu. Biz onun araştırdık, ne çıktı sonunda? Amerika baskısının ayrı olduğu, Avrupa yani iki kavur olduğu, evet. Ve çoğunlukla Amerika'daki kongre baskının kapağının yayıldığı, hatta hemen haberlerin internet sitesine kondu o yazıların. Diğer BioNTech yazısının öyle olmadı ama başka bir şey satışında, elektronik şey üzerinden cihazlar için dergi satışında olduğu ve içeriğini görüp öyle evet bu haber gerçekti, evet, diye koydum. Şimdi sen sosyal medyada bunu yayıyorsun ve şey, Trump'ın mektubu gibi. Joe, you know I win. Hani ben kazandım, sen de biliyorsun. Yani trollemesi gibi, insanlar bunu gerçek
sanıyor. Buna milyonlar inanıyor. Milyonlar inanıyor. Çünkü böyle bir fact check olayı yok ki çoğu kimsede. Böyle bir
sosyal medyada yok. O yüzden bu yüzden gazete lazım. Gazetecilik lazım. Ya da Çiğdem Toker'in yazıları gibi. Sosyal medyada kaç kişi Çiğdem Toker gibi yazı yazabilir? Ya da o araştırıp bunu ortaya koyabilir. Yani böyle
ben de şöyle. Var. Sosyal medyada şu oldu. Hani vatandaş gazeteciliği diye bir kavram var ya. O mevcut bu işi profesyonel yapan gazetecilere bir nevi destek, işte birisi yazıyor değil mi? Onu biz check ediyoruz. Ya gerekirse o iddiayı ya da işte o bilgiyi ortaya atana ulaşıyorsun. Sen bunu haber haline getiriyorsun aslında. O
ama vatandaş gazeteciliğinde yapabilen yani çok az insan kaldı. Ya yok, evet, gibi yani, bir iki örnek var. Beşi geçmiyordur. Yani o herkes kendisiyle ilgili olayı koyuyor ama bunu bir hani vatandaş gazeteciliği gibi sürekli uğraşan çok az insan var.
Aynen öyle.
Kısaca böyle.
O zaman bu haftalık bitirelim yine yayını. Var mı? Yine sen klasik kapanışını yap istersen.
Klasik kapanışım öncesinde ben çok beğendiğim için herkese 10 bin adımı izleyin diyeceğim. Reklama girer mi girmez mi, giriyorsa da
kusura kaç bölüm?
Bakmasa çok beğendim. 6. bölümde ama her bölüm 10-12 dakika, yani en fazla 14 dakikadır.
Çerezlik çok bir şey keyifli. Yani ben de izleyeceğim.
Çok keyifli. Sevgili izleyiciler, bizimle olduğunuz programı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız sadece bu programı değil, Ahval'in diğer videolarında da anında haberdar olur. İzleyebilirsiniz. Yayınlarımıza yorum yazarsanız seviniriz. Beğendiyseniz like atmanız bizim için güzel bir jest olur. Bunun dışında haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook sayfamıza üye olursanız haberlerimize kesintisiz bir şekilde, engellenme olmadan ulaşabilirsiniz. Haber bültenimize üye olursanız her sabah mailinize o günün önemli haberlerini içeren bir mail gelecektir. Ayrıca cep telefonunuz Apple, Android, Huawei ne olursa olsun Apple'ın Ahval'in uygulamasını indirdiğinizde haberlerimizi yine hiçbir engelleme olmadan okuyabilirsiniz. Gelecek hafta başka konularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.